Madde 13. bölüme geldik. Konu, göklerin hükümranlığı ile ilgili benzetmeler. Bu benzetmeler, İsrail hükümranlığı reddettikten sonra göklerin hükümranlığının ne şekilde yön alacağını, kralın geri gelip hükümranlığı nasıl kuracağını resimler. Daha önce de belirttiğim gibi, Matta'nın kaleme aldığı müjde yazısı, kutsal kitabın kilit kitaplarından biridir. Hem eski antlaşmaya hem de yeni antlaşmaya açılan kapıları vardır. Bunu varsayarsak o zaman 13. bölüm Matta'nın müjde yazısının kilit bölümü olarak görülmelidir. 13. bölüm çok önemli bir bölüm olarak önümüzde duruyor değerli dinleyicilerimiz. Başka hiçbir kitaptan öğrenemeyeceğimiz şeyleri bu bölümde öğrenebiliriz. Çünkü göklerin hükümranlığının nasıl bir şey olduğunu asıl bu bölümde öğrenmeye başlıyoruz. Bu benzetmelere esrarengiz, gizemsel benzetmeler başlığını vermiştim daha önce. Matta'nın kaleme almış olduğu müjde yazısında İsa'nın 3 önemli konuşması kaydedildi. İşte bu gizemsel benzetmeler 3. konuşmasını oluşturur. Bu konuşmaları yeniden özetleyeyim. 1. Dağ başındaki vaaz. Buna aynı zamanda Tanrı egemenliğinin yasası diyebiliriz. Ben bunu şahsen kısmen uygulanabilen ve bunun bilinci içerisinde verilen bir yasa olarak görüyorum. İleride egemenlik tüm doluluğuna gelince bu yasanın tümü uygulanacaktır. 2. Gizemsel benzetmeler. Matta'nın 13. bölümünde bulunan bu benzetmelerin tümü de Tanrı'nın egemenliği hakkındadır. Rabbimiz bu konuda bize Tanrı'nın egemenliği tohum gibidir, hardal tanesine benzer ve buna benzer şeylerdir diyor. 3. Zeytinlik Dağı'ndaki sözleri. Bu konuşmasında Rabbi İsa Mesih ileride yer alacak bir olayı dile getirip Tanrı egemenliğinin yeryüzünde nasıl kurulacağının resmini çizer. Bir şeyi yeniden size hatırlatayım. Rabbi İsa Mesih Rabbin sözünü duyururken Yahya peygamber gibi günahlardan tövbe edilmesi gerektiğini vurguladı. Tövbe edin çünkü göklerin hükümranlığı yakındır diye konuştu. Matta İsa'nın yaşam öyküsünü ya da onunla ilgili olayları zaman dizisine göre bize aktarma amacında değildir. İsa Mesih bir kral olarak doğdu ve bizim dağ başında verilen vaaz diye bildiğimiz konuşmasını yaparken ileride kurulacak olan 1000 yıllık egemenliğin anayasasını insanların önüne serdi. Rabbi İsa Mesih dağ başındaki konuşmasında gereken ahlaki kuralları verdikten sonra dağdan indi ve bu kuralların nasıl uygulanacağı konusunda gereken gücü yarattığı 12 mucize aracılığıyla sergiledi. Şimdi 12 elçisini, seçtiği öğrencilerini, İsrail ulusuna hükümranlığın sevindirici haberini duyurmalar için yetki verip onları gönderdi. Buna tepki olarak İsa ve elçileri reddedildi. Bunun üzerine kral, onu reddeden kentler üzerine gelecek yargıyı duyurdu. Ondan bir belirti istediklerinde onlara Yunus'un belirtisinden başka bir belirti verilmeyeceğini söyledi İsa Mesih. Yunus bir diriliş belirtisiydi ve bu simge kısa bir zaman sonra İsa çarmıhta ölüp mezara gömüldükten sonra gerçekleşecekti. Son olarak İsa çok şahsi bir çağrıda bulundu. Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin ve ben size rahat veririm. Canlarınıza rahat veririm dedi. Şimdi sormamız gereken bir soru vardır. Göklerin hükümranlığına ne olacaktır? Bütün kanıtlar bize gösteriyor ki İsa ilk gelişinde göklerin hükümranlığını yeryüzünde kurmayacaktır. O zaman İsa'nın elem çekerek çarmıh üzerinde ölüp dirilmesiyle ikinci kez görkemle yeryüzüne gelmesi arasındaki zaman içerisinde göklerin hükümranlığına ne olacaktı? İşte bu gizemsel benzetmelerde İsa Mesih göklerin hükümranlığı ile bağlantılı koşulları önümüze koyacaktır. Bunu yaparken 7 ya da 8 benzetme kullanıyor. Bunlara gizemsel benzetmeler diyoruz. Çünkü kutsal kitapta sır ya da gizem belli bir zaman gizli kaldıktan sonra açıklanan bir sır olarak betimlenir. Bu betime göre kilise de bir sırdır. Çünkü eski antlaşmada açıklanmamıştı ama yeni antlaşmada açıklandı. Ancak İsa Mesih'in ölümü ve dirilişinden sonra açıklandı. Aslında İsa Mesih ölüp dirilmeseydi kilise diye bir şey olmayacaktı. Tanrı sözü, ey kocalar, Mesih inanlılar topluluğunu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin diye yazarken Mesih'in kilisesini ne kadar sevdiğini de dile getirir. Yani burada kilise dediğimizde inanlılar topluluğundan söz ediyor. Dikkate almamız gereken bir şey vardır. Göklerin hükümranlığı ile kilise aynı şey değildir. Ne biri öbürüne eşittir, ne de her ikisi birbiri içindedir. Bugünkü haliyle göklerin hükümranlığı, yeryüzünde kiliseye ait olan tüm imanlılardan oluşuyor. Yani kilise, göklerin hükümranlığının bir parçasıdır. Bu hükümranlığın içindedir ama tümüyle göklerin hükümranlığını oluşturmuyor. Bu gizemsel benzetmelere baktığımızda önümüze göklerin hükümranlığı ile ilgili bir tablo çıkar. Bu tablo, hükümranlık İsrail ulusuna sunulup reddedildikten sonra ne yöne gideceğini gösterir. İsa'nın yeryüzünde kendi halkı tarafından reddedildiği zamandan, onun ikinci kez görkemli şekilde yine kral olarak geleceği zamana kadar göklerin hükümranlığına ne olacağını açıklar. Bu benzetmeler sayesinde Rab İsa Mesih, İsrail ulusu tarafından reddedildiği zamandan başlayarak ikinci kere gelişine dek nasıl bir gelişme olacağını açıklar. Ben şahsen bunların çok önemli olduğuna inanıyorum. Şimdi bu bölümün ilk ayetlerine bakalım. Matta 13, 1 ve 2. ayetlerde şöyle okuyoruz. Aynı gün İsa evden çıkıp deniz kıyısında oturdu. Büyük bir topluluk çevresini sardı. Bu durumda bir tekneye binip oturmak zorunda kaldı. Tüm topluluk ise kıyıda duruyordu. Şimdi burada simgesel resimler vardır değerli dinleyicilerimiz. Aynı gün İsa evden çıkıp deniz kıyısında oturdu diyor. Simgesel olarak ev İsrail ulusunu temsil eder. Deniz ise Yahudi olmayan ulusları simgeler. Yalnız burada değil, kutsal yazıların başka yerlerinde de bu simgelere rastlıyoruz. Simgesel olarak Rabbimiz bu noktada İsrail ulusunu bırakıp diğer uluslara yöneliyor. Şimdi ikinci kez görkemle yeryüzüne dönünceye kadar dünyada neler olacağı konusunda bilgi verecektir. Bunu simgelerle yapıyor. Onun bu hareketi daha önce kullandığı yöntemde büyük bir değişiklik olduğunu gösterir. Onu dinlemek için büyük kalabalıklar bir araya gelmişti. Herhalde kalabalıkların arasında hizmetini rahatça sürdüremeyecekti ve bir tekneye binip oradan kıyıdaki halka konuştu. Şimdi ilk benzetme ikinci benzetmesidir. Bu bölümde değerli dinleyicilerimiz İsa Mesih birçok benzetme anlatır ama sadece iki tanesine yorum ekler. İkinci benzetmesiyle buğday ve deliceler benzetmesinde bunu yapar. Bu yorumlar onun anlattığı diğer benzetmelerdeki simgeleri anlamamız için birer anahtar oluşturur. Örneğin bu ilk benzetmesinde yani ikinci benzetmesinde kuşlar şeytanı temsil ederler. Başka bir benzetmesinde yine kuşlar kullanır. O zaman emin olabiliriz ki kuşlar simgesel anlamda iyi bir şeyi temsil etmezler, edemezler. Benzetmeleri yorumlarken hiç yalpalanmadan İsa'nın çizdiği çizgide yürümesini bilmemiz gerekir. İkinci benzetmesi gizemsel benzetmelerin ilkidir ve diğer benzetmelerin esasını oluşturur. İsa simgesel öykülerle onlara birçok konuyu anlatarak şunları söyledi. Bir ekinci tohum ekmeye çıktı. Matta 13:3. Şimdi bu bölümü ayet ayet yorumlamaktansa biraz ileriye atlayıp Rabbin bunu nasıl yorumladığına bakalım. Daha sonra ekincinin insanoğlu ve tohumun da Tanrı sözü olduğunu açıklayacaktır. Bunu unutmayalım. Tekrar edeyim. İkincinin insan oğlu ve tohumun da Tanrı sözü olduğunu İsa Mesih açıklayacaktır. İkinci İsa Mesih, tohum da Tanrı sözüdür. Şimdi benzetmeyi anlatmaya devam edeyim. O ekerken tohumların kimi yolun kenarına düştü. Kuşlar inip onları yedi. Bazı tohumlar ise kayalıklara düştü. Orada pek toprak olmadığından hemen filizlendi. Çünkü toprağın derinliği yoktu. Güneş doğunca kavruldu, kökten yoksun olduğundan kuruyup bitti. Bazıları dikenlerin arasına düştü. Dikenler gelişip onları boğdu. Bazıları ise verimli toprağa düştü ve ürün getirdi. Bazısı 100, bazısı 60, bazısı 30 kat oldu. Matta 13, 4-8 ayetler arası. Birçok tarımsal yerlerde olduğu gibi Filistin'de de tohum serperek ekin ekmek sıradan bir olaydı. Herkesin bildiği ve gördüğü bir şeydi bu. Eskiden Filistin'de çok ilkel bir alet ile toprağı çizgi çizgi çevirirlerdi. Bazen bunu bile yapmıyorlardı. Sonra ikinci, beline bağlı bir örtü içerisindeki tohumları hazırlanan toprağa serperdi. Bugün bile birçok yerde bu ilkel metot kullanılıyor. Tabii şimdi genelde bu gibi tarım işleri makinelerle yapılıyor ama o günlerde metot ilkeldi. Daha önce de dediğim gibi ikinci Rabbisa Mesih'i temsil eder. Bunu nereden biliyoruz? Daha sonra buğday ile deliceler benzetmesine geldiğimizde bunun açıklanışını göreceğiz. Unutmayalım, Tanrı'nın sözünü temsil eden tohumu eken Rab İsa Mesih'tir. Bu onun bugün yeryüzündeki işini temsil eder kardeşim. O bir kral idi ama yeryüzüne gelmek için kraliyet giysilerinden soyundu ve bugün bir çiftçinin işini yapmaktadır. Tabi simgesel olarak konuşuyorum, bunu unutmayalım. Ancak unutmayalım, o hala kraldır. Evet, ikinci Rabbisa Mesih'tir ve tohum 19. ayetten öğrendiğimize göre Tanrı sözünü temsil eder. Tarla ise dünyanın resmidir. Yine bunun böyle olduğunu görmek istiyorsanız 38. ayete bakabilirsiniz. Dikkatinize şunu sunmak istiyorum. Tohum yani Tanrı sözü kiliseye değil dünyadaki insanlara ekilir. Burada tüm dünya ile ilgili bir şey hakkında konuşuyorum. Şöyle bir tabloyu düşünebiliriz. Dünyanın içinde kiliseyi görebiliriz ve kilisenin yani inanlılar topluluğunun dışında milyonlarca insan vardır. Bunlar Rab İsa Mesih'i kurtarıcı ve Rab olarak kabul etmemiş insanlardır. Tanrı sözünü şuna verirsiniz sonra diğerine. Bakarsınız biri verilen sözü kabul eder, diğeri ise kabul etmez. Bize düşen görev değerli dostum tohumu ekmektir. Herkesin bu sözü kabul etmeyeceğini bildiğimiz halde yine de biz ekmeye devam edeceğiz, etmeliyiz de. Biz tohumu ekerken asıl ekincinin Rabbisi olduğunu unutmayalım. Ustabaşı odur. Biz çıraklarız. Bana geldi ve ekilecek tarla olarak bir grup insanı verdi. Bana düşen görev sadece tohumu ekmektir. Burada biraz daha sivrilmek istiyorum. Özel olarak konuşuyorum. Bugün bu zaman ekin zamanıdır dostum. Evet, bugün ekin zamanıdır. Burada kılı kırk yarmak istemiyorum ama önümüzdeki tablo bize hasat zamanını göstermiyor. Belki de birisi kalkıp diyecektir. İsa bize demedi mi hasatın efendisine dua edin. Bu ayete tekrar bakalım. İsa Mesih kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. O zaman İsa öğrencilerine şöyle dedi, ürün bol ama işçi az. Bu nedenle ürünün sahibi olan Rab'be yalvarın da ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Bunu Matta 9, 36-38 ayetlerinde okuyoruz. Unutmayalım ki İsa bu sözleri kendi öğrencilerini İsrail'in yitik koyunlarına göndermeden önce dile getirdi. Yasa dönemi sona ermek üzereydi. Hasat zamanı tohum ekildikten sonra gelir. Bir açıdan tohum yaklaşık 1500 yıl boyunca yasa altında ekilmişti. Sonra hasat geldi. Daha sonra yeni bir çağ başladı. Bir çağ kapanırken hasat oluyor ve yeni bir çağın başlangıcında yine tohum ekiliyor. Burada vurgulamak istediğim bir nokta vardır. bir çağın sonunda herkesi bekleyen hasat yargıdan oluşacaktır. Biraz sonra ele alacağımız bazı benzetmelerde bunu göreceğiz. Ancak bizim günümüzde dostum, Tanrı sözü olan tohumu ekmeye devam ediyoruz. Bu radyo programında yayınlanan Tanrı sözünü dinleyip de bize mektup yazan her dinleyicim için seviniyorum ve Rabbe şükrediyorum. Bazı kişiler yayınlarımızı bir yıl falan dinledikten sonra ekilen tohum açılmaya ve yeşermeye başlar ve sonunda meyve vermeye başlar. Ben Mesih'in izleyicisi olarak bu dünyada bulunduğum süre bana düşen görev tohumları ekmektir, yaymaktır. Sen değerli dinleyicim, İsa Mesih'in izleyicisiysen sana düşen görev de Tanrı'nın sözü olan tohumu ekmektir. Tohum dört farklı toprağa düşer ve tohumun dörtte üçü büyümüyor, ölüyor. Tohumda hiçbir sorun yoktu, sorun topraktaydı. Önceden seçilmişlik konusunda istediğiniz kadar bir doktrini savunabilirsiniz ama burada açıklanan benzetmede toprak insanları temsil ettiğine göre özgün irade açık bir şekilde devreye girmektedir. Tohumun açılıp açılmayacağı konusunda toprak önemli bir rol oynamaktadır. Şimdi tohumun düştüğü toprak çeşitleri konusunda Rabbimiz nasıl bir yorum yapıyor? Buna bakalım. Dördüncü ayette diyor ki, tohumun bir kısmı yol kenarına düştü, sonra kuşlar gelip tohumları yediler. Şimdi 19. ayeti atlayacağız. Çünkü bu ayette Rabbis'e benzetmesinin bu kısmını öğrencilerine açıklıyor. 19. ayette şöyle diyor, hükümranlık sözünü işitip de anlamayana kötü olan gelir, onun yüreğinde ekili olanı kapar. Yol kenarına ekilen tohum işte budur. Daha önce de açıklamış olduğum gibi kuşlar kötü olanı temsil ederler. Yol kenarına düşen tohumu kapıp giden şeytandır. Bu gerçeği düşünmemiz gerek. Her Mesih imanlısı bu konuda yüreğini yoklasın. Değerli dostum, bunu başkalarının hayatında görmeye çalışma. Kendi hayatına bak. Kendin için uygula. Birisi şöyle yazdı. Cennete gittiğim zaman orada bir sürü insan. Ama neden şaşırırsın? Çünkü şaşıran onlar olacak. Belki de göreceksin, belki de şaşıracaksın. Olmadı diye iş gönlünce, orada seni görünce. Benim anladığım kadarıyla değerli dostum, yol kenarına düşen tohumlar genelde kiliseye giden, belki de İsa Mesih'e iman ettiklerini söyleyen ama yürekte gerçek iman olmayan insanları temsil eder. Yani yeni doğuşu olmayan insanları. Tanrı sözünü defalarca duyarlar ama iman ile birleşmediği için hiçbir yararı olmaz. Bir kulaktan girip öbür kulaktan çıkıyor. Vaaz edilen Tanrı sözü iman ile birleşmedi. Bazen bir çeşit iman ile birleşiyor ama buna iman bile diyemeyiz. Çünkü entelektüel bir kavrayış bazen iman gibi gözükebilir. Yani dinlenen sözler, duyulan sözler kafaya giriyor ama oradan aşağıya, yüreğe inmiyor. Bu gibi kişiler için Mesih inancı bir hobi gibidir. Ben hayatımı istediğim şekilde yaşarım ama yine de kiliseye giderim. Vaazları dinlerim, ayinlere katılırım, hatta Rabbin sofrasına bile katılırım. Zaten kim bilir ki? Şimdi bu şekilde düşünen kişi yol kenarını temsil eder. O sert toprağa istediği kadar tohum düşsün. Hiçbir ürün vermeyecektir. Bakarsınız bu gibi kişiler sonunda kendi kafalarına göre bir inanç iskeleti çizip kültlere katılmaya başlarlar. Çok kez kilise içinde ayrılıklara sebep olan bu gibi insanlardır. İkinci grup insan kayalık toprak ile simgelenir. Şimdi yine biraz daha ileri atlayıp 20 ve 21. ayetlerde İsa Mesih'in yorumunu dinleyelim. Kayalıklara ekilene gelince sözü işitir işitmez hemen sevinçle ona sarılır. Ama kökü olmadığından gelmesiyle geçip gitmesi bir olur. Kutsal söz konusunda acı ya da saldırıyla karşılaşınca hemen sürçüp yuvarlanır. Matta 13:20-21. ayetler. Bu kayalık toprak insanı yol kenarı insanının tam tersidir. Yol kenarı insanının yüreğinden Tanrı sözünü kapıp giden şeytandı. Ama kayalık toprak insanının düşmanı kendisidir. Evet, bedensel istekler ve arzular, kendi rahatını arama eğilimi, onun Tanrı sözüne sıkıca sarılmasına engel olur. Derin dondurucuda yaşamıyorlar bu gibileri. Tersine sıcak ve duygulu bir yaklaşımları vardır. Çok kez vaaz verildiği zaman derin şekilde duygulanıp gözyaşı dökerler. Bunlara köpüklü imanlılar adını vermekte sanıyorum ki haklıyım. Köpükleniyor, köpükleniyorlar, sanki tüm hayatları İsa Mesih ile doluymuş gibi gözüküyorlar ama köpüğü biraz aralarsanız altında bir santim bile öz yaşam bulunmadığını hemen fark edeceksiniz. Ya da bir üfleseniz köpükler dağılıp geride cılız, korkak, hiçbir baskıya dayanamayan bir hayat göreceksiniz. Bu gibileri toplantıdan toplantıya, tapınma şöleninden tapınma şölenine koşarlar. Toplantılarda müthiş şekilde heyecanlanırlar. Haleluya, naraları atarlar ama toplantı biter bitmez bunların pilleri de biter. Sanki başka bir kişi var önümüzde. Bir kez tren yolculuğu yaparken arka kompartmanın penceresinden geriye bakıyordum. Birisi raylar üzerine bir gazete atmış olmalıydı ki tren geçer geçmez trenin yarattığı rüzgarlarla birlikte bu gazete havalandı. Bir o yöne bir şu yöne kaydı ve tren uzaklaşır uzaklaşmaz gazete yavaş yavaş yere indi ve raylar üzerinde ilk cansız konumunu aldı. Tren hızla uzaklaşırken bu cansız gazeteye baktım ve düşündüm. Birçok sözde Mesih imanlısı tam bu gazete gibidir. Bir yerde bir olay oldu mu, bir tapınma şöleni, bir piknik ya da özel bir toplantı oldu mu, olayların yarattığı heyecan ile birlikte canlanırlar. Sanki onlardan daha ateşli imanlı yokmuş gibi davranırlar. Oraya buraya koşarlar ama İsa ile gerçek bir bağlantıları yoktur. Duygularla sarhoş olmuş oraya buraya yalpa vuruyorlar. Bence kayalık toprak insanı budur. Şimdi üçüncü grup insanın yorumuna bakalım. İsa Mesih bu yorumu 22. ayette yapıyor. Bu kez dikenli toprağa bakacağız. Dikenler arasına ekilene gelince sözü işitendir bu. Ne var ki dünya kaygısı ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar. Öyle ki söz ürün vermez. Matta 13 ayet 22. Bu gibi insanlara gelince onların hayatında dünya sözü Tanrı sözüne yer vermiyor. Yol kenarındaki insanların yüreğinden tohumu kapan şeytandı, kayalık topraktaki insanın yüreğinde ise kendi benliği ona düşman olup bedensel arzular Tanrı sözüne izin vermedi. Bu üçüncü sınıf insanın yüreğinde ise dünya oturmuş. Tanrı sözünü boğuyor. Ne demek istiyor ise bu sözüyle? Dünya denildiğinde dünyanın kaygıları olabilir. Bazen dünyanın sunduğu zenginlik olabilir ya da fakirlik. Her ikisi de dünyanın ürettiği bir şeydir. Dünyanın zenginliği değerli dostum çok aldatıcıdır. İlginç bir şey vardır. Müjdeden, İncil'den yani Tanrı sözünden en az etkilenen insanlar ya çok fakir olanlar ya da çok zengin olanlardır. Fakirler dünyanın kaygısıyla boğuşurken aslında zenginler de aynı kaygıyla boğuşurlar. Birisi yarının ekmeği nereden gelecek diye kaygılanır, öbürü ise paramı insanlara kaptırmadan nasıl yaşayacağım kaygısıyla yaşar. Her iki durumda da dünyanın kaygıları Tanrı sözünü boğmaktadır. Şimdi şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu üç çeşit toprak, üç çeşit imanlı isim geliyor. Burada imanlıdan söz edilmiyor. Bunlar Mesih imanlısı değiller yani. Tanrı sözünü duydular ve bu sözü kabul ettiklerini ifade ettiler. Ancak yeni doğuş diye bir olay olmamış onların yaşamlarında. Dostum, bu noktada kendi hayatınızı yoklamanız gerekir. Gerçekten yürekten İsa Mesih'e iman ettiniz mi? Yeniden doğuşunuz var mı, bunu diyebiliyor musunuz? Tanrı sözüne gerçek tepkiyi gösterip hayatınızda bu sözün ürününü görüyor musunuz? Tanrı'ya şükürler olsun ki bazı tohumlar verimli toprağa düşer. Rabbimiz bu toprağı şöyle yorumlar. Verimli toprağa ekilene gelince sözü hem duyan hem de anlayandır o. Ürün veren de odur. Belirli durumlarda 100 kat, bazı durumlarda 60 kat, başka durumlarda da 30 kat ürün verir. Matta 13 ayet 23. Bunlar sözü hem duyan hem de anlayanlardır. Bakın bu grupta bile fazla ürün vermeyenler vardır. Bazıları 30 kat ama bazıları da 100 kat ürün verir. Sevgili dinleyicim, Tanrı sözünü duymak yeterli değildir. Duyduğumuzu anlamalıyız. Hatırlarsanız Habercilerin İşleri kitabında Etiyopyalı hadım ağasından söz edildi. Bu adam kutsal yazıları okuyordu ama anlamıyordu. Hem de tüm yürekten o sözü anlamak istiyordu. O zaman ne oldu? Tanrı'nın ruhu ona Filipos'u gönderdi. Yeruşalim'den Etiyopya'ya uzanan yolda Filipos adındaki bu Mesih imanlısı otostop yaptı. Etiyopyalının at arabası o kadar hızlı gitmiyordu ama Filipos'u arabaya alır almaz en kısa yoldan cennete nasıl gidileceğini öğrendi. Filipos, hadım ağasına cennet için bir bilet kesti. Yani ona Tanrı sözünü açıkladı. Hadım ağası Yeşaya kitabından okuyordu ve Yeşaya peygamberin yazdıklarında kesime, boğazlanmaya götürülen bir kuzudan söz ediyordu. Bu kuzunun İsa Mesih olduğunu hadım ağasına açıkladı. O bizim günahlarımızdan dolayı yaralandı, yani İsa Mesih, ve bizim kötülüklerimizden dolayı zedelendi. Bu açıklamadan sonra hadım ağası iman etti ve Rab İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etti. Filipos ne yapıyordu? Tanrı sözünü ekiyordu. Onu Etiyopyalı hadım ağasının yüreğine ekti. Burada göklerin hükümranlığını hareket içerisinde görüyoruz. Asıl ekinci Rab İsa Mesih'tir. Bunu bu olayda görebiliriz. Günümüzde de ikinci Rab İsa Tanrı sözünü insan yüreklerine serpmektedir. Kutsal ruh serpilen tohumları alıp insan yüreğinde kök salması için insanları günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda ikna eder. Böylece iman edecek olanlar iman eder. Rabbimiz ekinci ve tohum benzetmesini verdikten sonra şöyle dedi. Kulağı olan işitsin. Matta 13 ayet 9. Bakın Tanrı bize iki kulak ve bir ağız verdi ki konuşmaktan ziyade dinleyelim. Başımızın her iki yanında da birer kulak var. Bu kulaklar varken Rabbi duyamaz mıyız? Belki duyabiliriz diyeceksiniz ama bakın sorulan sorudan sonra ne oldu? Öğrenciler İsa'ya yaklaşıp neden onlarla simgesel öykülerle konuşuyorsun diye sordular. Matta 13 ayet 10. Birisi dedi ki benzetme göksel anlamlarla yüklü ama yeryüzünde anlatılan bir öyküdür. Bu iyi bir betimdir ancak orijinal Grekçesine bakacak olursak ki İncil Grekçe olarak yazıldı, benzetme için kullanılan sözcük parabole sözcüğüdür. Bir nesnenin hacmini ölçmek için yanına bir ölçek tutmalıyız. Örneğin bir masanın enini boyunu ölçmek istersek bir cetvel kullanırız değil mi? İşte cetvel bir çeşit benzetmedir, yani paraboledir. Bir nesneyi bildiğimiz ölçülere sahip bir nesneye, yani cetvele benzetiriz. Kıyaslama yaparız. Demek ki benzetmelerin amacı bazı değerleri ölçmektir. Rab İsa Mesih göksel gerçeklerin değerlerini dünyasal değerlere kıyaslayarak ölçmek için anlattı. O zaman sormalıyız. Bunu neden yaptı? İsa şöyle yanıtladı. Göklerin hükümranlığına ilişkin gizleri bilebilmek sizlere verilmiştir ama onlara verilmemiştir. Matta 13 ayet 11. Birisi Tanrı sözünü bilmek amacındaysa onu bilebilir. Gerçeği gerçekten bilmek isteyen birisi o gerçeği bilebilir. Bunun tersi olarak gerçeğe kulağını kapayabilirsin. Kendilerini aydın kişiler olarak gören, hoşgörü sahibi olduklarını sanan insan kitleleri var ki göksel gerçeklere gelince kulaklarını kapatıp dinlemek istemiyorlar. Tanrı sözünü duymak istemiyorlar. Değerli dostum, gerçeği duymak istemiyorsan kulakların duysa bile sen onu duymamış olacaksın. Sadece duymamakla kalmayacaksın, aynı zamanda duysan bile anlamayacaksın. Tanrı sözünü duymak için dinlemeye ve anlamaya hazır kulaklara sahip olman gerekir. Çünkü az malı olan herkese daha çok verilecek hem de arttırılacak ama bir şeyi olmayandan elindeki bile alınacaktır diyor Matta 13 ayet 12'de. Gerçeğin bir kısmını biliyorsan ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsan Rab sana bunu verecektir. Gerçek konusunda az bilgin var ise ve bunu arttırmak istiyorsan Rab bunu sana verecektir. Eğer gerçeği bilmek istemiyorsan o zaman Rab kesinlikle bunu sana vermeyecek. Bak dostum, Tanrı gerçeği duymak isteyenlere kapıyı asla kapalı tutmaz. Rab benzetmelerini anlatırken güncel nesneleri ve olayları örnek olarak kullandı. İnsanların aşina olduğu, her gün karşılaştığı şeyleri gösterdi. Onların iyi bildiği, gözleriyle görebildiği şeyleri bir resim gibi kullanarak ruhsal gerçekleri onlara açıkladı. Söz etti çayırdan, bayırdan, rüzgar ve yağmurdan. İncir ağacından, güzel havadan, sudan. Cenneti yeryüzüne getirmek onun zevki amacı oldu. Söz etti kır zambaklarından, bağ bahçeden, serçeden ve kuzgundan. Sözler öyle doğal ama öyle hikmetli, insanların yüreklerine işlendi. Evet, ekinci ve tohum benzetmesinde göklerin egemenliği durumunu görebiliriz. Yani Tanrı'nın tüm evren üzerinde hüküm sürmekte olduğunu, insanları kendi egemenliğine nasıl çağırdığında görebiliriz. Tanrı bugün hala tasarılarını kilisesi yani inanlılar topluluğu aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Zaten onun kilise topluluğu kendisinin çağırmış olduğu kişilerden oluşur ve çağrılanlar aracılığıyla başka kişileri de kendi egemenliğine çağırmaktadır. Dostum Tanrı, insanları kurtuluşa götüren Tanrı bilgisini elde etmeye, Rab İsa Mesih'i tanımaya çağırmaktadır.